Ayrım 4.
Eski bir şarkıydı bu. Onu dile getiren tür kadar eskiydi. Şarkıların hüzünlü olduğu günlerde genç dünyanın ilk şarkılarından biriydi. Buku garip bir biçimde canlandıran bu yakınma sayısız kuşakların kederleriyle işlenmişti. İnleyip hıçkırırken vahşi ataların geçmişteki çilelerini, yaşam acısını, onlar için korku ve esrar anlamına gelen soğuğun ve karanlığın korkusunu ve esrarını dile getiriyordu. Ve bu şarkının onu irkitmesi, canlandırması, ateşin yanında ve bir dam altında geçirilen çağların içinden uluma dönemlerinde yaşamın ilkel başlangıcına seslenişinin bütünlüğünü beliriyordu. Dawson'a girdiklerinden 7 gün sonra Brax'ın dik yamacından Yukon yoluna inerek Dine ve Saltwater'a doğru yollandılar. Perlet postayı sanki getirdiklerinden daha da aceleymiş gibi götürüyordu. Yolculuk gururu onu da sarmış, yılın rekor yolculuğunu yapma sevdasına düşmüştü. Bunun için birkaç nedeni vardı. Bir haftalık dinlenme köpeklere güçlerini yeniden kazandırmış, onları baştan aşağı düzene sokmuştu. Gelirken açtıkları yol kendilerinden sonra gelenlerce iyi bastırılmıştı. Üstelik polis 2-3 yerde köpekler ve insanlar için erzak hazırladığından daha hafif bir yolculuk yapma olanağını ele geçirmişti. Birinci gün 50 millik bir yol olan 60 mil vardılar. İkinci gün Yukon yolundan Peli'ye doğru ilerliyorlardı. Ama böylesine harika bir yolculuk Francis'in açısından hiç de dertsiz ve sıkıntısız gerçekleştirilemiyordu. Buk'un başlattığı sinsi isyan takımdaki bağlılığı mahvetmişti. Artık kayışların içinde tek bir köpek varmış gibi ilerlemiyorlardı. Buk'un asilere verdiği cesaret onları her tür kötü davranışa sürüklemişti. Artık Spies ölesiye korkulacak bir lider değildi. Eski korku kaybolmuş, her biri onun yetkisine meydan okuyacak kadar onunla eşit bir düzeye gelmişti. Bir gece Pike balığın yarısını çaldı ve Buk'un koruması altında midesine indirdi. Başka bir gece Dub ile Joe Spies'le dövüşüp kendilerine hak ettikleri cezayı vermekten onu vazgeçmek zorunda bıraktılar. Yumuşak başlı Bill bile eskisi kadar uysal değildi ve eski günlerde olduğu gibi yatıştırıcılığını unutturan bir tonla sızlanıyordu. Buk hırlayıp tehditkar bir tavırla tüylerini ıslığa yaklaşmıyordu Spies'e. Aslında tavırları daha çok bir kabadayınkileri andırıyor, Spies'in burnunun dibinde kasıla kasıla bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Disiplinin bozulması aynı şekilde köpeklerin birbiriyle olan ilişkilerini de etkiledi. Eskisinden çok daha sık atışıp kavga ediyorlardı. Bazen kamp ulumalarla dolu bir tımarhaneye dönünceye dek sürüyordu bu atışmalar. Bitmez tükenmez bu hırgürden rahatsız olmalarına karşın değişmeyenler yalnızca Dev ile Sol Lex'ti. Francis garip, barbarca küfürler savuruyor, hiçbir işe yaramayan bir öfkeyle ayağını yere, karların içine vuruyor, saçını başını yoluyordu. Kırbacı her zaman köpeklerin arasında dolaşıyordu ama bunun pek bir yararı yoktu. Arkasını döner dönmez her şey yeniden başlıyordu. Buk takımın geri kalanını arka çıkarken o kırbacıyla Spies'i koruyordu. Francis bütün huzursuzluğun arkasında Buk'un yattığını biliyordu. Onun bunu bildiğinin Buk da farkındaydı. Ama Buk bir kez daha suçüstü yakalanmayacak kadar kurnazdı. Koşum takımlarının içinde bağlılıkla, canla başla çalışıyordu. Bu işi yapmak için bir mutluluk kaynağı olmuştu artık. Yine de sinsice arkadaşlarının arasında bir kavga çıkartmak ve kayışları dolandırmaktan daha büyük bir zevk alıyordu. Bir gece yemekten sonra Taken'ın ağzında Dab bir kutup tavşanının yolunu kesti. Ama budalaca hareketinin sonucu elinden kaçırdı. Bir saniye içinde bütün takım koro halinde havlamaya başlamıştı. 300 metre ötede Northwest polisinin kampı vardı. Hepsi Eskimo köpeği olan onlara ait 50 köpek de bu kovalamaya katıldı. Tavşan büyük bir hızla ırmağa indi. Küçük bir dereye sapıp derenin donmuş yatağından ilerledi. Karın yüzeyinde bir kuş gibi yol alırken köpekler bütün güçleriyle onu kovalıyorlardı. 60 güçlü köpekten oluşan sürünün başını Buk çekiyor, bir dönemeçten öbürüne koşuyor ama bir türlü arayı kapatamıyordu. Yere değecek kadar alçaktan heyecanla soluyarak enfes vücudu her adımda solgun ay ışığında ileri atılan bir şimşek gibi parıldayarak koşuyordu. ve önde kutup tavşanı ölümün habercisi soluk bir hayalet gibi her adımda daha ileri fırlıyordu. Belli dönemlerde kimyasal olarak yapılmış küçük kurşun parçalarıyla öldürmek için insanları gürültülü kentlerden ormanlara ve düzlüklere sürükleyen eski içgüdülerin böylesine canlanması, kana susamışlık ve öldürme isteği bunların tümü vardı Buk'ta. Yalnız bu duygular onda çok daha gerçek, çok daha içtendi. Kendi dişleriyle öldürmek ve burnundan gözlerine dek tüm suratını ılık kanda yıkamak için sürünün önünde koşuyor, o vahşi hayvanı yaşayan eti kovalıyordu. Yaşamın doruğunu belirleyen ve artık onun ötesinde yaşamın daha da yükselemeyeceği bir kendinden geçme vardır. Bu kendinden geçme kişinin en canlı olduğu anda gelir ama beraberinde canlı olma unutkanlığını da getirir. İşte yaşamın paradoksudur bu. Bu kendinden geçme, bu yaşam unutkanlığı ve bir alev tabakası halinde kendinden geçmiş, dalıp gitmiş sanatçıya, cehenneme dönmüş bir savaş alanında, savaş çılgınlığına kapılan ve düşmana aman tanımayan bir askere gelir. Aynı duygu, eski kurt çığlıklarıyla bağıra bağıra sürünün önünde giden ve önünde ay ışığında hızla kaçan canlı yiyeceğini kovalarken geldi Buk'a. Zamanın kaynağına dönerek yaratılışının derinliklerini, yaratılışının kendinden de derin olan bölümlerini dile getiriyordu. Onu yöneten bütünüyle bir yaşam dalgası, varlığının yükselişi, her kasının, her ekleminin duyduğu mükemmel mutluluk, kendini hareketle ifade eden yıldızların altında ve hareketsiz ölü toprağının üstünde coşarcasına uçan, parlak ve şaha kalkmış, ölü olmayan her şeydi. Ama en aşırı duygularında bile soğuk ve hesaplı olan Spis, sürüden ayrılmış, derenin uzun bir dönemeç yaptığı yerde dar bir boğazdan kestirmeden gitmişti. Buk'un bundan haberi yoktu. Bir tavşanın ölüm habercisi hayaleti hala önde, tam dönemeci alıyordu ki, çok daha iri bir ölüm habercisi hayaletin üstlerinde yükselen yamaçtan tavşanın yoluna atladığını gördü. Spis'ti bu. Tavşan dönemedi ve beyaz dişler bel kemiğini havada kırarken saldırıya uğrayan bir insanın bağırabileceği kadar yüksek bir sesle haykırdı. Yaşamın doruğundan ölümün avucuna düşen bu yaşam çığlığı üstüne Buk'un peşinden gelen tüm sürü bir cehennem korusu halinde zevkle bağırdı. Buk sesini çıkaramamıştı. Kendini tutamayıp Spis'e yaklaştı ve omuz omuza geldi. Ama öylesine sert çarpışmışlardı ki boynunu ıska geçti. Bembeyaz karların üstünde yuvarlandılar. Spis sanki hiç yuvarlanmamış gibi hemen ayağa kalktı. Buk'un omzunu ısırıp geri sıçradı. Kıvrılan ve hırıldayan etsiz dudakları ile ayağını yere daha sağlam basmak için gerilerken bir kapanın çelik gibi iki kez birbirine çarptı dişleri. Bir anda Buk anladı, vakit gelmişti. Ölümüne bir mücadele olacaktı bu. Kulakları arkada, avantajlı bir durum yakalamayı dikkatle kollayarak homurdana homurdana birbirlerinin çevresine dönerken Buk'a bu sahne hiç de yabancı gelmedi. Her şeyi anımsıyor gibiydi. Beyaz ormanları, toprağı, ay ışığını ve savaş heyecanını. Beyazlığın ve sessizliğin üstünde bir ölüm durgunluğu egemendi. Havada en küçük bir fısıltı bile yoktu. Hiçbir şey kımıldamıyor, tek bir yaprak bile hışırdamıyor, köpeklerin gözle görünür solukları donmuş havada yavaşça yükselip dağılıyordu. Kutup tavşanının işini hemen bitirdiler. Bu köpekler kötü terbiye edilmiş kurtlardı. Şimdi meraklı bir çember halinde etraflarını sarmışlardı. Onlar da sessizdiler. Sadece gözleri parıldıyor ve solukları ağır ağır yükseliyordu. Buk için bu eski zaman sahnesi hiç de yeni ya da garip bir şey değildi. Sanki her zaman böyle olmuştu. Alışılmış düzen buydu. Spis tecrübeli bir dövüşçüydü. Spisberg'den başlayarak kutup üzerinden Kanada ve Barnes'a kadar her türlü köpekle baş etmiş ve onlara üstünlük sağlamayı başarmıştı. Acı bir hiddetti onunki ama asla kör bir öfke değildi. Parçalamak ve mahvetmek arzusu içindeydi. Düşmanının da kendisi gibi aynı duygular içinde olduğunu hiç unutmuyordu. Bir saldırıya hazır olmadan asla saldırmıyor, bir atağa karşı kendini emniyete almadan düşmanın üstüne atılmıyordu. Buk dişlerini iri beyaz köpeğin boynuna geçirmeye boşu boşuna uğraştı. Dişleri ne zaman yumuşak ete saplanmaya hazırlansa Spitz'in dişleriyle karşılaşıyordu. Dişler dişlere çarpıyor, dudaklar yarılıp kanıyor ama Buck düşmanının savunmasını delip geçemiyordu. Sonra ısındı ve Spitz'i bir saldırı girdabının içine düşürdü. Zaman zaman yaşamın yüzeye yakın bir yerde fokur fokur kaynadığı o kar beyazı boyuna uzanmaya çalıştı. Ama her seferinde Spitz onun saldırısını etkisiz bırakıp geriye çekildi. Sonra Buck düşmanının boynunu hedef almış gibi bir kez daha atağa geçti. Ama birden başını geri çekip yandan dolanarak Spitz'i yere düşürmek için omuzuyla omuzuna vurdu. Ne var ki her seferinde Buck'un omuzu parçalanırken Spitz geri sıçramayı başardı. Soluk soluğa kalan Buck'tan olup gibi kan boşanırken Spitz tek bir yara bile almamıştı. Dövüş gittikçe korkunçlaşıyordu. Bütün bu süre boyunca kurtları andıran köpeklerden oluşan sessiz çember yere düşen köpeğin işini bitirmek için bekliyordu. Buck'un soluğu kesildikçe Spitz saldırmaya başladı ve onu sersemletip yere düşürmeye çalıştı. Bir keresinde Buck'un ayakları yerden kesildi ve 60 köpekten oluşan tüm çember ona doğru atıldı. Ama o hemen kendine geldi, havaya sıçradı ve çember geri dönüp beklemeye devam etti. Ama Buck'un güçlülüğünü oluşturan bir yeteneği vardı. İmgeleme, içgüdüyle dövüşüyordu. Ama kafasını kullanarak da dövüşebilirdi. Sanki eski omuz numarasını bir kez daha deniyormuş gibi saldırdı ama son anda karın içine daldı. Dişleri Spitz'in sol ön bacağına saplandı. Bir kemiğin kırılırken çıkardığı çıtırtı işitildi ve beyaz köpek üç bacakla dikildi karşısına. Üç kez onu yıkmaya çalıştı, sonra aynı numarayı yineleyip sağ ön bacağı da kırdı. Acıya ve umutsuzluğa karşın Spitz dayanmak için çılgınca mücadele ediyordu. Pırıl pırıl gözleri, sarkmış dilleri ve ağır ağır yükselen soluklarıyla sessiz çemberin etrafının daraldığını gördü. Tıpkı geçmişte gördüğü yeniklerin üstüne çullanan öteki çemberler gibiydi. Tek fark şimdi yenik düşenin kendisi olmasıydı. Onun için hiçbir umut kalmamıştı. Buck amansızdı. Acıma güney bölgelerine yakışır bir şeydi. Son saldırı için hazırlandı. Çember öylesine daralmıştı ki Eskimo köpeklerinin soluklarını böğründe duyabiliyordu. Spitz'in arkasında ve her iki yanda gözleri üstünde sabitleşmiş, sıçramaya hazırlanarak yarı çökmüş bir halde durduklarını görebiliyordu. Ortalığa bir hareketsizlik çökmüştü. Taşlaşmışlar gibi bütün hayvanlar durgundu. Yalnızca Spitz sanki yaklaşan ölümü korkutmak istiyormuşçasına korkunç bir tehditle humurdanarak sendeliye sendeliye bir öne bir arkaya giderken tüyleri dimdik olmuş tir tir titriyordu. Sonra Buck atlayıp geri çekildi. Ama atladığında omuzu sonunda düşmanın omuzunu bulmuştu. Spitz gözden kaybolurken karanlık çember ay ışığına gömülmüş karların üstünde bir nokta haline almıştı. Başarılı şampiyon, öldüren ve yaptığı işi beğenen o hakim ilk canavar Buck olduğu yerde durup onları seyretti. Liderliği kim kazandı? Ne demiştim? Şu Buck iki şeytana bedel derken haklıymışım. Ertesi sabah Spitz'in ortadan kaybolduğunu, Buck'un yara bere içinde olduğunu görünce Francis böyle demişti. Buck'u ateşin yanına götürdü ve ışığında yaralarını gösterdi. Şu Spitz canavar gibi dövüşüyordu dedi. Perlet yaraları inceleyerek. Buck iki Spitz'e bedel diye karşılık verdi Francis. Artık rahat edeceğiz. Spitz diye bir şey kalmadığına göre dertlerimiz de bitti demektir. Perriott kampı toplayıp kızağa yüklerken kızak sürücüsünde köpeklerin kayışlarını takıyordu. Buck, Spitz'in lider olarak işgal ettiği yere koştu. Ama onu fark etmeyen Francis oraya Sol Lex'i yerleştirmişti. Onun yargısına göre liderlik yapabilecek en iyi köpek Sol Lex'ti. Buck öfkeyle Sol Lex'in üstüne atılarak onu geri itti ve yerine geçti. Bak bak bak diye bağırdı Francis bacaklarına keyifli keyifli vurarak. Şu Buck'un haline bak. Spitz'i öldürüyor sonra da onun yerini alacağını sanıyor. Defol buradan diye bağırdı. Ama Buck yerinden kımıldamadı bile. Buck'u ensesinden tuttu ve köpeğin tehdit savurucasına hamurdanmasına aldırmayarak onu bir yana çekip yerine Sol Lex'i koydu. Yaşlı köpek bundan hoşlanmamıştı. Buk'tan korktuğunu açıkça gösterdi. Francis inatçıydı ama arkasını döner dönmez Buk hemen Sol Leks'in yerini aldı. O da buna karşı çıkmaya hiç de gönüllü değildi. Francis kızmıştı. "Hay Allah'ın belası, ben seni yola getirmesini bilirim," diye bağırdı elinde koca bir sopayla geri gelerek. Buk kırmızı kazaklı adamı anımsayarak ağır ağır geri çekildi. Ve Sol Leks bir kez daha öne getirildiğinde onunla yer değiştirmeyi denemeye kalkmadı. Ama sopanın menzilinin hemen dışında dönüp duruyor, sinirinden öfkeyle homurdanıyordu. Bu arada sopayı bir an gözden kaçırmıyor, Francis tarafından fırlatılacak olursa her an kaçmaya hazır bekliyordu. Artık sopa işinde iyice akıllanmıştı. Sürücü görevinin başına döndü ve Buk'u da eski yerine Dave'in önüne bağlamaya hazır olunca onu çağırdı. Buk 2-3 adım geriledi. Francis ardından gitti ama o daha da geriledi. Bu kovalamaca bir süre sürdükten sonra Francis, Buk'un dayaktan korktuğunu düşünerek sopayı fırlattı. Ama Buk açık açık isyan ediyordu. O sopalanmaktan kaçmak değil, liderliği elde etmek istiyordu. Bu onun hakkıydı. Liderliği kazanmıştı ve daha azıyla yetinmeyecekti. Perriott işe karıştı. Bir saat kadar onu aralarında koşturdular. Üstüne sopalar fırlattılar. O bir yana kaçıp bunlardan kurtuldu. Yüzüne karşı ona, anasına, babasına, vücudundaki her kıla, kanındaki son damlaya kadar her şeyine küfrettiler. O bu küfürleri homurdanarak yanıtladı ve erişemeyecekleri kadar onlardan uzakta durdu. Kaçıp gitmiyor, kampın çevresinde dönüyor, isteği yerine getirildiği takdirde yanlarına gelip bağlılıkla çalışacağını açıkça belli ediyordu. Francis yere oturup başını kaşıdı. Perriott ise saatine bakıp küfrediyordu. Zaman akıp gidiyordu. Bir saat önce yola koyulmaları gerekirdi. Francis yine başını kaşıdı. Sonra kafasını sallayarak yenildiklerini belirten bir tavırla omuzlarını silken kuryeyi aptal aptal sırıttı. Bunun üzerine Francis Sol Leks'in durduğu yere gidip Buk'u çağırdı. Buk köpeklerin güldüğü gibi güldü ama yine de yaklaşmadı. Francis Sol Leks'in kayışlarını çözdü ve bağladı. Takım yola çıkmaya hazır, dizi halinde kızağa bağlanmış bekliyordu. En ön sıradan başka Buk'a yer kalmamıştı. Francis onu bir kez daha çağırdı ve Buk bir kez daha gülüp yerinden kımıldamadı. "Sopayı yere at," diye emretti Perriott. Francis bu emre uyunca Buk muzaffer bir edayla gülerek koştu ve takımın başında yerini aldı. Koşumlar bağlandı, kızak harekete geçti ve iki adam yanlarında hızlı hızlı yürürken ırmak yatağında ilerlemeye başladılar. Kızak sürücüsü iki şeytana bedel dediği Buk'u daha gün doğmadan yeterince değerlendirmemiş olduğunu gördü. Buk liderliğin görevlerini anında yüklenmişti. Bir karar verilmesi, çabuk düşünülmesi ve hızla harekete geçilmesi gereken yerlerde Francis'in eşini bile görmediği Spitz'ten de üstün olduğunu ortaya koyuyordu. Ama Buk asıl yasa koyma ve arkadaşlarını bu yasaya uydurma üstündü. Dave ile Sol Leks liderlikteki değişikliği aldırmamışlardı. Onları ilgilendirmeyen bir konuydu bu. Görevleri çalışmak, kayışların içinde hiç durmadan bütün güçleriyle didinmekti. Kimse onları rahatsız etmediği sürece olup bitenle ilgilenmiyorlardı. Onlara kalsa düzeni koruyabildiği sürece iyi yürekli Bill bile liderlik edebilirdi. Ama takımın geri kalanı Spitz'in son günlerinde iyice baştan çıkmıştı ve şimdi Buk'un onları yola getirmeye başlamasına şaşıp kalmışlardı. Buk'un arkasından gelen ve göğsündeki kayışa gerekenden bir gram bile fazla ağırlık vermeyen Pike şimdi daha fazla yük çekmeye zorlanıyordu. Birinci gün sona ermeden yaşamında hiç çekmediği kadar bir yük çekmeye başlamıştı. Kampta ilk gece asık yüzlü Joe sertçe cezalandırıldı. Spitz bunu yapmayı asla becerememişti. Buk üstün ağırlığı sayesinde ona rahatça boyun eğdirdi ve dişlerini gıcırdatmaktan vazgeçip merhamet dilemek için sızlanıncaya dek hırpaladı. Takımın genel havası bir anda değişmişti. Eski bağlılıkları yerine gelmiş, bir kez daha köpekler, kayışlar içinde tek bir köpek varmışçasına koşmaya başlamışlardı. Ring Rapids'te takıma iki yerli Eskimo köpeği, Tyke ile Kona katıldı. Buk'un onları diğerlerine ayak uydurmaya alıştırışındaki sürat, Francis'in hayretten nefesini kesmişti. "Ömrümde hiç bu Buk gibi köpek görmemiştim," diye haykırdı. "Hayır, asla. Tanrı aşkı için tam $1000 eder bu köpek. Haksız mıyım Perriott?" Ve Perriott ona hak verircesine başını salladı. Rekoru çoktan aşmıştı. Üstelik her gün biraz daha hızlanıyorlardı. Yol harika bir durumdaydı. İyice sıkılaşmış ve sertleşmişti. Onları uğraştıracak yeni yağmış kar da yoktu. Isı sıfırın altında 10 dereceye düşmüş ve bütün yolculuk boyunca hep bu derecede kalmıştı. Adamlar sırayla kızağa binip koşuyorlar, köpeklerse çok az duraklayarak yola devam ediyorlardı. Törtümil ırmağı hemen hemen tümüyle buz kaplıydı. Gelirken 10 günlerini alan yol, giderken bir günde kat etmişlerdi. Hiç durmadan Lieberg gölünün dibinde White Horse çağlayanına dek 60 mili bir solukta almışlardı. Marsh, Teggy ve Bennett'ın önünden öylesine hızlı geçmişlerdi ki kızığın arkasından yürüme sırası kendisinde olan adam bir ipin ucunda koşmak zorunda kalmıştı. Ve ikinci haftanın son gecesinde White geçidine varıp yokuştan aşağı denize indiler. Skoo gibi gemilerinin ışıkları ayaklarının altında sihirliydi. Bir rekordu bu. 14 gün boyunca her gün ortalama 40 mil gitmişlerdi. 3 gün Perriott ve Francis göğüslerini kabarta kabarta Skeet'in ana caddesinde dolaştılar. Herkes onlara içki ısmarlamak için yarışıyordu. Bu arada hayvan terbiyecilerinden oluşan bir kalabalık takımın çevresini sarmış saygıyla onlara bakıyordu. Sonra batıdan gelen 3-4 kötü adam kenti altüst etmek istediler. Bu yüzden tuzluk gibi delik deşik edildiler ve halkın ilgisi başka kahramanlara döndü. Bunu resmi emirler izledi. Francis Buck'u yanına çağırdı, kollarını boynuna dolayıp üstünde ağladı. İşte Francis ile Perriott'ın sonu idi bu. Diğerleri gibi Buck'un yaşamından çekilip gittiler. Yarı melez bir İskoç onunla arkadaşlarını satın aldı ve bir düzine kadar başka köpek takımlarıyla Dawson'a doğru o yorucu yoldan geri dönmeye başladı. Hiç de kolay bir yolculuk değildi bu seferki. Rekor falan kırmayacaklardı. Arkalarında ağır bir yükle sıkı bir çalışma dönemine girmişlerdi. Çünkü bu kutbun gölgesi altında altın arayan adamlara dünyadan haber getiren posta katarıydı. Buck bu işten hoşlanmamıştı. Ama Dev ve Sollex gibi yaptığı işten gurur duyarak görevini safsaklamadı. Gurur duysunlar ya da duymasınlar. Arkadaşlarının da paylarına düşeni yapıp yapmadıklarına dikkat etmekten de geri kalmadı. Makinemsi bir düzenlilikle işleyen tek düze bir yaşamdı bu. Her gün bir diğerinin aynıydı. Her sabah aynı zamanda aşçılar ortaya çıkıyor, ateşler yakılıyor, kahvaltı ediliyordu. Sonra biri kampı sökerken öbürleri köpekleri koşumlara bağlıyor ve şafağın habercisi karanlık kalkmadan bir iki saat önce yola koyuluyorlardı. Geceleri kamp kuruluyordu. Birkaçı çadırları kurarken ötekiler yatak yapmak için ağaç kesiyorlar ya da çam dalları topluyorlar. Birkaç kişi de aşçılara su ve buz taşıyor, bir de köpekler besleniyordu. Onlar için bu günün tek bir özelliğiydi. Balıklarını yedikten sonra bir saat kadar sayıları yüze bulan öbür köpeklerle ortalıkta tembel tembel dolaşmak hiç de fena değildi hani. İçlerinde hırslı dövüşçüler vardı. Ama en öfkelisiyle yapılan üst savaş Buck'u liderliğe yükseltmeye yetti. Öyle ki tüylerini kabartıp dişlerini gösterdiğinde hemen yolundan çekiliyorlardı. Belki de her şeyden çok arka ayaklarını ardına alıp ön ayaklarını öne uzatarak başı yukarıda gözleri alevin ışıklarında uykulu uykulu kırpışırken ateşin yanında yatmayı seviyordu.